Ayrım 38, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 484. JFK'nin sevgilisi CIA kurbanı. Amerika dünyanın en uzak diyarlarında bile komplolar düzenlerken, cinayetler işlerken, katliamlar yaparken, hükümet devirip hükümetler kurarken kendi ülkesinde boş durur mu? Tabii ki durmaz, durmuyordu da, işte onlardan biri daha. 4 Nisan 2012 tarihli Taraf gazetesinde JFK'in sevgilisi CIA kurbanı başlığı altında CIA'nın karıştığı olaylardan biri hakkında bazı bilgiler veriliyordu. ABD'de dün piyasaya çıkan bir kitapta eski başkanlardan JFK'in sevgilisi Mary Pinchot Mayer'in CIA'nın öldürdüğü iddia edildi. Çok şey biliyordu, susturulmalıydı. ABD'de dün piyasaya sürülen bir kitap eski ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy'nin ölümüne farklı bir pencereden ışık tutuyor. Peter Jenney'in Mary's Mosaic, Mary'nin Mozaiği adlı kitabı siyasetteki başarısı kadar çapkınlığıyla da efsaneleşen namı diğer JKF'in aynı zamanda bir CIA yetkilisinin eşi olan sosyetik sevgilisinin esrarengiz cinayetinin ardındaki sır perdesini aralıyor. Yazar Peter Jenney'e göre Washington'ın Marilyn Monroe'su lakabıyla anılan Mary Pinchot Mayer CIA tarafından öldürüldü. Zira Kennedy'nin suikastı ile ilgili çok şey biliyordu ve ortadan kaldırılması gerekiyordu. Mary Pinchot Mayer, JFK henüz ABD başkanlığına seçilmemişken aynı mahallede oturduğu eşi Jacqueline Kennedy ile arkadaşlık ilişkisi kurmuştu. Kennedy ile ilişkisi ise kocasından ayrıldıktan sonra 1961'de Beyaz Eve gerçekleştirdiği bir dost ziyareti sırasında alevlenmiş. JFK'in tüm hayatıyla olduğu gibi ikilinin ilişkisiyle ilgili de pek çok dedikodu yapılmıştı. Kaçamakları için 30 gizli yerleri olduğu, hatta her buluşmalarında marihuana ve LSD kullandıkları iddia ediliyordu. Gerçek katil özel tim askeri. Mary, Ekim 1964'te JFK cinayetinden 11 ay ve cinayeti soruşturmakla görevlendirilen Warren Komisyonu'nun sonuçları açıklanmasından 2 hafta sonra Washington'ın kalburüstü Georgetown mahallesinde yürüyüş yaparken bir saldırgan tarafından vurularak öldürülmüştü. FBI soruşturmanın ardından saldırganın Raymond Crump adında bir Afro-Amerikan olduğu sonucuna varmıştı. Eski eşi Cord Meyer de daha sonra bunun şüpheye yer bırakmadığını belirtmiş fakat 2001'de ölümcül bir hastalıkla boğuşurken Mary'yi de JFK'yi de öldüren aynı orospu çocuğu dediği öğrenilmişti. Jenney kitabı için yaptığı araştırmada Mary'nin ölümünün ardından o sözünü ettiği günlüklerin ünlü gazeteci Benjamin Bradley ile evli olan kız kardeşi Antoinette tarafından yakıldığını ortaya çıkardı. Jenney, JFK cinayetinin arkasındaki komployu ortaya çıkarmayı kafaya koyan Mary'nin günlüğünde önemli bilgiler bulunduğunu öne sürüyor. Jenney'in teorisine göre komisyonun raporunun açıklanmasının ardından CIA William Mitchell adında bir özel tim askerini tuttu. Daha sonra aynı Mitchell'ın duruşmada kendini Pentagon çalışanı olarak tanıtarak Raymond Crump'a karşı görgü tanıklığı yapmasını sağladı. Jenney o dönemde CIA'da çalışan kendi babası Wister Jenney'in de bu komplonun haberi olduğunu iddia ediyor. Amerika'nın bu yasa dışı eylemleri, bırakın kitabı, binlerce ciltlik ansiklopedi bile olur. Neyse, biz dönelim bizim iplikçilere. İplikçi. Siyasal İslamcıların Yahudilerle el ele faaliyet gösterdikleri sahalardan başlıcaları arasında yer alan sektörlerden biri de iplikçilikti. Tayyip'in damadının ve damadının kardeşinin holdinglerinde önemli görevler yürüten Çalık ailesinin zenginliğe giden yolu iplikçilikle başlamıştı. Bakın, Sabahattin Önkibar 18 Aralık 2007 tarihli Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde Çalık ailesinin iplikçilikle başlayan serüvenini nasıl anlatıyordu? Yıl 1968. Bugün Saadet Partisi Genel Başkanı olan Recai Kutan, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'e ters düşer ve DSİ'den ayrılarak bir mühendislik ve danışmanlık şirketine genel müdür olur. Malatyalı olan Kutan, bir gün memleketine gidip eşrafı toplar ve şu teklifi yapar. Size yabancı kaynak bulacağım, %70 yabancı kredi bulacağım, böyle bir imkan var, siz de %30 yerli kaynak yaratın. Malatyalılar Kuta'nın çağrısı ve önderliğiyle toplanır ve 17 aile sermayelerini birleştirerek %30 yerli kaynağı oluşturur ve alınan dış krediyle Malatya'da büyük bir iplik fabrikası kurulur. Fabrika çalışırken yerli ortaklar arasında sorunlar çıkar ve Kutan yine araya girer. Uzun görüşmelerden sonra fabrika ortaklardan biri olan Mahmut Çalık'a bırakılır ve bu şekilde Çalık ailesinin önü açılmış olur. Peki Mahmut Çalık kim midir? Sabah ATV'yi 1 milyar 100 milyon dolara Tayyip'in himmeti ve devletin parasıyla satın alan Çalık'ın babasıdır. Böylece saltanata giden yolların iplikçilikle döşendiğine bir kere daha tanık oluyorduk. Ülkemizde siyasal İslamcılar ile Yahudi ve Sabetayların elinde olan iplik sektörü her türlü rantın son derece kolay ve denetimsiz at koşturabildiği nadir ve en bereketli sahalardandı. Nakşibendi tarikatının İskenderpaşa kolu içerisinde yer alan dünün solcusu ve sabık Maliye Bakanı, yarının Yüce Divan yolcusu Kemal Unakı'dan milletvekili seçilip Maliye Bakanı olmadan önce Suudi sermayesi ile kurulan Al Baraka Özel Finans Kurumu'nda ortaktı ve kurumun yönetimindeydi. Al Baraka'da Nakşibendi tarikatının bir diğer uzantısı ve ülkerlerin de ortağı olan Topbaş ailesi de pay sahibiydi. Unakı'dan Akabe İnşaat, BEM Dış Ticaret, MKS Marmara Kimya, Sakarya Gıda gibi şirketlerin yönetimlerinde de bulunuyordu. Unakı'dan Topbaşlara ait Bahariye Mensucat'ta da görev alıyor, bugün AKP hükümetinin devlet bankaları ve ekonomi ile ilgili birimlerin başına getirdiği birçok Nakşibendi kökenli isimlerle beraber yine Topbaş ailesine ait Bereket İplik AŞ'de hissedar olarak yer alıyordu. Unakı'tan Bereket İplik AŞ'de hem ortak hem muhasebeci olarak çalıştığı dönemlerde piyasalarda zor bulunan 20 Taksim 1 gibi bazı iplikleri AK Merkez'in ortaklarından Ali Dinçgök'ten temin ediyordu. Ali Dinçgök iplikleri Nuri Yönver'e aktarıyor, Yönver de Unakı'tan'a satıyordu. Ali Dinçgök'ün kız kardeşi Emine Yahudilerin en önemli kollarından Eşkinazların gelini oluyordu. Ali Dinçgök'ün eşi Esra ise Sinan Türk'ün ekonomi editörüydü. Esra'yı o makamı getiren isim Taha Akyol'du. Şimdi burada duralım ve biraz da Taha Akyol ile ilgili bilgilerimize bir göz atalım. Ancak önce milli katilimiz olan Ağca ile ilgili bazı olayları da hatırlayalım. Mehmet Ali Ağca, Papa'ya suikast olayına karışınca İtalya'daki savunmasını Avukat D'Ovidio alıyordu. D'Ovidio ismi bize hiç de yabancı gelmiyordu. Nereden hatırlıyoruz diye biraz hafızalarımızı zorlayınca, aynı ismin İtalyan Gizli Servisi Başkan Yardımcısı General Mussomici'nin de avukatı olduğu ortaya çıkıyordu. General Mussomici, 85 kişinin ölümü ve 277 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Bologna tren istasyonunun bombalanması olayının sorumlularının başında yer alıyordu. Aslen Rizeli olan ve başbakana zehirli suikasten cinayetlere kadar birçok suçtan dosyası olan Yeşildağ kardeşlerden Hasan Yeşildağ, 12 Eylül öncesinden bu yana sürekli olarak Tayyip'in en yakınında yer almış, onun önündeki engelleri aşmasında küçümsenmeyecek desteklerde bulunmuş, bu yardımları sonucunda Tayyip'in belediye başkanlığından bugüne yerini sağlamlaştırmış, cezaevi arkadaşı olmuştu. Hasan Yeşildağ'ın Tayyip'in gizli kasalarından biri olduğunu ise ilk defa sesli olarak Mehmet Ali Ağca'nın kardeşi Adnan Ağca dile getiriyordu. 2006 yılının başlarında Türkiye'de çok önemli bir yargı skandalı yaşanıyor. Gazeteci Abdi İpekçi'nin katili ve Papa suikastli sanığı Mehmet Ali Ağca yanlışlıkla salınıyordu. Medyanın kıyameti kopartması netice veriyor, AKP'li Adalet Bakanlığı'nın yaptığı hatalar ve yanlışlıklar birer birer ortaya çıkıyor ve Ağca yeniden cezaevine gönderiliyordu. Ne garip ki Bahçeli Evler'de 7 öğrenciyi katledenlerden Haluk Kırcı da 2 kere yanlış tahliye ediliyordu. Ağca'nın tahliyesinin ardından tekrar tutuklanıp cezaevine konulmasından sonra bu kez isyan sırası Mehmet Ali Ağca'nın kardeşi Adnan Ağca'ya geliyor, ağzını açıp gözlerini yumarak Tayyip ve örgütüne tehdit üzerine tehdit savuruyordu. Ağca yanlışlıkla salıverildikten sonra yakalandığında kardeşi Adnan Ağca cezaevinin önünde medya ordusu karşısında isyan ediyordu. Öfkeliydi Adnan Ağca. O öfkeyle ileri geri bir sürü şey söyledi. Söylediklerinin içinde elle tutulamayacak saçma şeyler de vardı, gerçekten düşündürücü iddialar da. İşte Ağca'nın iddialarından biri. Başbakanın gizli kasası Hasan Yeşildağ. Her gün gizli gizli görüşme yapıyorlar. Mehmet Ali Ağca'nın suç ortağı Hasan Yeşildağ. Kartal'da beraberlerdi. Mehmet Ali Ağca'ya İtalya'da en çok destek veren isimlerin başında Feridun Akkuzu geliyordu. Akkuzu Ağca ile Çatlı'yı yurt dışında buluşturan kişiydi. CNN Türk'ün başında bulunan ve Ali Dinçkök'ün eşi Esra'yı CNN'e alan Taha Akyol bu Feridun Akkuzu'nun avukatıydı. Taha Akyol 12 Eylül öncesi MHP'nin yayın organı olan Her Gün gazetesinde yazı yazmaya başlıyor, ardından Ilıcaklar'ın tercümanına geçiyordu. Ağca olayına gelmeden biraz da Tercüman gazetesini ve ortaklarını tanıyalım. 12 Eylül döneminin Milliyetçi Muhafazakar gazetesi Tercüman'ın ortakları arasında Mıgırdiç Şellefyan da vardı. Şellefyan başta devlet olmak üzere birçok kurum ve ismi dolandırıp yurt dışına kaçtıktan sonra hakkında icra takipleri başlıyordu. Mıgırdiç Şellefyan'ı tanımak için Uğur Mumcu'nun Büyüklerimiz adlı kitabından okuyalım. Son yılların tarihini yazanlar eğer Mıgırdıç Şellefyan adına yer vermezlerse çok ayıp ederler. Çünkü demokrasi tarihimizin büyük kahramanı Süleyman Demirel'in siyasal hayata atılıp tutulmasından ve yeğeni mobilya prensi Yahya'nın kısa zamanda milyonerlerimiz arasına katılmasında en büyük pay sahiplerinden biri şüphesiz Mıgırdıç Şellefyan'dı. Arkadaşları arasında Mıgır diye anılan Şellefyan, tıkır tıkır para kazanmış ve son bağımsız Müslüman Türk Devleti'ni bir güzel dolandırdıktan sonra yurt dışına kapağı atmıştır. Mıgır 1914 yılında Adapazarı'nda doğmuştur. Şellefyan, iş ve kader ortağı Yahya gibi yüksek öğrenim yapmaya olanak bulamamıştır. Yüksek kazanç elde edenlerin yüksek öğrenim yapmaya gerekleri yoktur. Yüksek kazanç yolundaki sosyoekonomik kural gereğince hemen ticaret hayatına atılan bu Ermeni kökenli değerli yurttaşımız kısa zamanda sivrilmiş, önce İstanbul Ticaret Odası üyeliğine, sonra efendim milliyetçi, mukaddesatçı, Demokrat Parti'nin milletvekili olarak yüce parlamentoya girmiştir. Bugünün demokrasi havarileri Ilıcaklar'ın ortağı Mıgırdıç'ın sadece Ziraat Bankası'ndan çarptığı para o günün rakamları ile 200 milyon liraydı. Bu para bugünün değeri ile 20 milyar dolara denk geliyordu. Mıgır'ın sadece Ziraat Bankası'nı 200 milyon dolandırdığı günlerin ardından Lüksemburg gibi bir ülkeden 1 milyon dolar borç bulabildik diye davullu zurnalı kutlamalar yapılıyordu. İstanbul 4. Ticaret Mahkemesi'nin 3 Kasım 1970 gün ve 971 Taksim 305 ile 971 Taksim 398 sayılı kararı ile Mıgırdıç Şellefyan'ın iflasına karar veriliyordu. Şellefyan'ın ülkeden kaçma tarihi de oldukça ilginçti. Birkaç ay daha beklese 12 Mart muhtırası ile gelen yeni hükümet onunla uğraşmak, birçok kirli çamaşırlarını suç ortakları ile birlikte ortaya dökmek zorunda kalacaktı. Şellefyan zamanında tüyerek perde gerisindeki ortaklarını da kurtarıyordu. Şellefyan'ın iflası ile ilgili işlemler İstanbul 1. İflas Memurluğu'nun 971 Taksim 22 sayılı dosyası ile yürütülmüştü. İflas kurulu Avukat Enver Buruluoğlu, Avukat Yuda Reyni ve Avukat Altan Ayanoğlu tarafından oluşuyor ve bu kurulun verdiği raporun 5. sayfasının 8. maddesine aynen şu paragraf yer alıyordu. İflas İdaresi'nin istihbar eylediğine göre Müflis Tercüman gazetesine de ortak idi. Hatta bu gazete Vakıflar Bankası'nın Karaköy Şubesi'ne basın ilan kurumu yolu ile 1 milyon lira tehdiye etmiştir. Ziraat Bankası Beyoğlu Şubesi Banka Genel Müdürlüğü'ne yazdığı 18 Mart 1969 gün ve 21.062 Taksim 190 sayılı yazıda Mıgırdıç Şellefyan hakkında bilgi verirken aynı konuya şöyle değinmekteydi. TC Ziraat Bankası Beyoğlu Şubesi'ndeki hesabından 1967 yılında Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'ne matbaa makineleri rotatif için 205 bin dolarlık akreditif açılmış, ayrıca Aralık 1968 ve Şubat 1969 ayları sonunda 500 biner liralık olmak üzere ceman 1 milyon lira nakden tehdiye edilmiştir. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulu'nun 10 Ağustos 1971, 50 toplantı, 1971-90 dosya, 1971-65 karar sayılı tutanağında bankanın Beyoğlu Şubesi'nin 470 sayılı ticari kredi müşterisi Bıgırdiç Şelefyan ile ilgili bölümlere tercüman gazetesi sahibi olarak görülen Ilıcak-Şelefyan ilişkisini gözler önüne sermekteydi. Mıgırdıç Tercüman Gazetesi'nde devalüasyon yapılacağı haberini yayınlatmış ve bir gün içinde İstanbul piyasasından topladığı dolarla yurt dışına çıkmıştır. Döviz transferi, vergi iadesi, devlet nasıl dolandırılır konularında ihtisas sahibi olan Mıgırdıç Şelefyan, hayali ihracatı mobilya ile teneke ile taçlandırmış, ardından gelenlere yol göstermişti. Disiplin Kurulu'nun Beyoğlu Şubesi ile ilgili 65 sayılı kararının 3. sayfasında yer alan bilgiler bazı ilginç ilişkilerin üzerindeki sırları da aralıyordu. Mıgırdıç Şelefyan'ın muhtemet sıfatıyla ithal ettiği Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'ne ait baskı makinesinin 2 milyar 70 milyon 513 bin 79 lira ve ardiye gümrük vesaire masrafı 650 bin liranın da senet karşılığı avans hesabından ödendiği, 1967, 1968 ve 1969 yıllarında teminatı alınan senetler arasında 2 milyon 210 bin liralık senetlerin borçlusunun Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'ne ait olduğu, bunlardan 70 biner liralık 4 adet senedin muamelesiz iade edildiği. Ziraat Bankası Beyoğlu Şubesi Müfettiş Recep Dolapçıoğlu'nun 26 Aralık 1970 Taksim İdari 8-1-1971 Taksim 1 Kanuni raporu ile inceleme görmüş ve Kemal Ilıcak ve Mıgırdıç Şelefyan ilişkisi de resmi raporlarda yer almıştı. Devletin ve milletin milyonlarca dolarını iç eden Mıgırdıç'ın bugün demokratikleşme havarisi kesilen Nazlı Ilıcaklar'la ortaklıklarının yanında Nazlı'nın kocası Kemal'in daha başka ilginç ortaklıkları da vardı. Şirket adı Tarımsan. 4 Şubat 1976 yılında ticaret siciline kayıt olmuş. Kurucu ortakları ise Kemal Ilıcak, Ali Çekiç, Güneri Civaoğlu ve Hakkı Özkazanç. Şirketin sermayesi 29 Kasım 1976 tarihinde 3 milyona, 18 Kasım 1978 tarihinde de 10 milyon liraya çıkarılmış. Ve şirkete Morsu ve Saba Oto 40'lar adlarıyla tanınan 2 adet şirket daha ortak olmuştur. Morsu şirketinin kurucuları Naham Susar, Vedat Moreno, Zeki Susar, Yusuf İçsevgi, Yaşuva Susar. Saba Oto 40'ların kurucuları Salamon R. Mitrani, David Abaru, Hayim R. Mitrani, Sultane R. Mitrani, Hana David Abaru, Vivian R. Mitrani. ABC Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'de ise Kemal Ilıcak'ın ortağı Aret Camcıyan'dı. Yine Tercüman Gazetesi Aret Camcıyan ve Kemal Ilıcak'ın ortak oldukları şirketin adı Anadolu Kredi Kartı Turizm ve Ticaret AŞ'ydi. Şirketin İstanbul Ticaret Sicili'ndeki kayıt numarası 138.371/85.826. Ticaret Sicili Gazetesi'ndeki yayın tarihi 27 Mart 1978. Gazetenin sayı numarası 439'du. Tarımsan adlı şirkette Ilıcakların ortağı olan Güneri Civaoğlu aynı zamanda Tercüman Gazetesi'nin başında da yer alıyor ve köşe yazarlığı yapıyordu. Maraş katliamının ardından Güneri Civaoğlu Nazlı Ilıcaklı Tercüman Gazetesi, binicisini beğenmeyen asil kısrağın şahlanışı şeklinde başlık atıyor, katliama övgüler düzüyordu. Nazlı Ilıcak bugün Ergenekoncu olarak suçladığı Susurlukçuları, başta İbrahim Şahin olmak üzere hemen hemen her gün kutsuyor, metiyeler üzerine metiyeler sıralıyordu. Nazlı Ilıcak Kemal Ilıcak ile evlendiğinde imamın karşısına süper mini eteğiyle çıkıyor, nikahını öyle kıydırıyordu. İmamın karşısına mini etekle çıkan Nazlı, milletvekili olduğunda bu defa türban eylemcisi Merve'nin yanında yer alıyor, türban savunuculuğu yapıyordu. Türban savunucusu Nazlı Ilıcak içki masalarında def çalarken oğlu Mehmet Ali ise alem yapıyor, alemde dansöz soyuyordu. Ilıcaklar okuyucularına gazetelerinde kupon karşılığı televizyon vaat ediyor, kuponlar toplanıyor ancak TV'ler verilmiyordu. Nazlı Ilıcak'ın en büyük hayali Cumhurbaşkanı olmaktı. Bu hayalini şaka yollu olarak Tansu Çiller'le de paylaşıyordu. ''Sen başbakan ol, ben cumhurbaşkanı.'' Tansu başbakan olmaya hazırdı. Demirel'den teklif gelince anında kabul etti. Nazlı da cumhurbaşkanlığı teklifi bekliyordu. Olmadı. Cumhurbaşkanlığına Demirel kendi geçti. Nazlı da Demirel savunuculuğunu bırakarak Erbakan'ın saflarına katıldı. Sıkı refahlı oldu. Erbakan camiasında da Cumhurbaşkanlığı hayalini gerçekleştiremedi. Ardından rotayı AKP ve Tayyip'e çevirdi. Tayyip milletvekilliğini bırakacağını açıklayana kadar hep onu destekledi. Ne zamanki Tayyip Cumhurbaşkanlığı sinyalleri vermeye başladı, Nazlı ona da kapris yapmaya başladı. Bugün darbe karşıtları arasında başrolde yer alan bir görüntü veren Nazlı Ilıcak, dün 16 Ekim 1980'de, "12 Eylül bir darbe değildir" diyen Orgeneral Kenan Evren'e "tamamıyla katılıyoruz" şeklinde yazılar yazarak Evren'i kutsuyordu. Ilıcakların Nazlı 16 Ekim 1980 tarihinde ise 12 Eylül'ün gerekçesi haklıdır diyordu. Nazlı Ilıcak darbeleri sevdiği kadar sıkı yönetimlere de hayrandı. 17 Aralık 1978 tarihinde şu satırları kaleme alıyordu. 13 ilde sıkı yönetim yürürlüğe girdi. Huzura susamış milletimiz yürekten sesleniyor. Merhaba asker. Merhaba asker sözleriyle karşıladığı 12 Eylül yönetiminin kocasını tutuklamasının ardından burada ikbal göremeyince yine demokrat pozlarına bürünüyordu. 1 Mayıs 1977 öncesinde Ilıcakların tercümanında Güneri Cibaoğlu, "Moskovacılar, Pekinciler 1 Mayıs'ta çatışacak" şeklinde kehanetlerde bulunuyor ve bu kehanetler gerçekleşiyordu. 1 Mayıs katliamının ardından bu sefer de "Moskovacılar ve Pekinciler meydanı kana buladı" başlıklı yazılar yazıyordu. Cibaoğlu işçilerin üzerine sular idaresinin üzerindeki polislerin kurşun yağdırdıklarını gizliyor, şunları yazıyordu. "Mağcılar birden ateş açmaya başlamışlardı. Mağcıların ateşine mitinge katılan diskçi işçiler de cevap verince ortalık ana baba gününe dönmüştü." Diski komünist olmakla itham eden, katliam yapmakla suçlayan milliyetçi muhafazakar tercüman gazetesi daha sonra hızını alamayarak tescilli bir Marksist militanı genel yayın müdürü yapıyordu. Dev Genç davasında yargılanan Hakkı Öcal'ın hakkında düzenlenen iddianame ve ardından daha sonra verilen gerekçeli kararda şu bilgiler yer alıyordu. Hakkı Öcal sonradan Dev Genç'e dönüşen Fikir Kulüpleri Federasyonu adına Kırıkkale'de Maden İş Sendikası ile ilgili incelemeler yaptıktan sonra iki arkadaşı ile beraber hazırladıkları raporu Türkiye İşçi Partisi'ne, kısa adı DİSK olarak bilinen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na ve de Fikir Kulüpleri Federasyonu'na vermişti. Ne güzel ilişkiler değil mi? Hemen hemen her gün "vurun komünistlere" şeklinde yayınlar yapan milliyetçi Ilıcakların tercümanının genel yayın müdürü Marksist Hakkı Öcal, Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun alt birim kuruluşlarından biri olan Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyalist Fikir Kulübü Sayman üyesiydi. Ilıcak ve tercümanı bırakıp dönelim Ağca'ya. Ağca'nın papayı vurduğu silahı temin eden, Ağca'yı yönlendiren, onu Abdi İpekçi cinayetine sürükleyen, daha sonra da Maltepe cezaevinden kaçıran Oral Çelik'ti. Mehmet Eymür'e yakınlığı ile bilinen MİT ajanı Nevzat Bilecen, Oral Çelik'i arabasıyla Cenevre'ye götürüyordu. Oral Çelik Petrokom firmasında buluştuğu hayali ihracatın babası Mıgırdı Çellefyan'ın çırağı Yahya Demirel'e Panama pasaportu veriyordu. General Musso Michi, Propaganda 2 ya da bilinen adıyla P2 Mason Lojası'nın üyesiydi. İtalya'nın en büyük bankacılarından Calvini de bu lojanın üyesiydi. Hani yöneticilerinin Mehmet Eybir'e son derece lüks ve zırhlı araç hediye eden Mason Lojası'nın. İtalya'yı ayağa kaldıran Mason Lojası skandalı veya bilinen adıyla P2 olayı, Palermo'da Joseph Michele Crimi isimli bir doktorun uyuşturucu madde ticareti yapma şüphesiyle sorgulanmasıyla start alıyordu. Doktor Crimi sorgusunda P2 Mason Lojası'nın üstadı azamının ismini veriyordu. Mussolini'ye en yakın isimlerden olan ve aynı zamanda İtalyan gizli istihbarat servisleriyle de çok sıkı ilişkiler kuran Mason şefi, polis lüks villasının kapısına dayandığında çoktan kayıplara karışmıştı. Ünlü Mason şefinin sadece İtalyan istihbaratı ile değil, CIA ve KGB ile de çok sıkı dostlukları vardı. P2 Mason Lojası'nın şefi Gelli, Roma'da Excelsior Oteli'nde haftada 3 gün P2 Lojası'nın faaliyetlerine başkanlık yapıyordu. Gelli teröristlerle çok sıkı bağlantıları olan Florio Carboni ile çok yakın dostu. Carboni'nin en yakın arkadaşı ise daha sonra Calvini'nin danışmanı olacak İtalyan istihbaratı ve CIA ile çalışan Francesco Pozienza'ydı. Bu birlikteliğin en önemli isimlerinden biri ve İtalyan Gizli Servis Başkanı General Musumici'ydi. General Musumici'nin avukatı, yukarıda da belirttiğim gibi aynı zamanda Mehmet Ali Ağacan'ın da avukatı olan De Ovidio'ydu. Ne güzel değil mi? İtalya'nın en büyük özel bankasının sahibi Calvini, P2 Mason Locası Üstadı Muhteremi Celli, İtalyan Gizli Servisi Başkanı Musumici, İtalyan Mafyası'nın önde gelen babalarından Carboni, İtalyan Gizli Servisi ve CIA'ya çalışan Pazienza hep beraberler ve bu arada ortalıkta bir yerde de Ağaca. Başka? P2 Mason Locası'nın üstadının evinde bulunan listeye göre P2'nin en önemli isimlerinden biri de Berlusconi'ydi. Hani canım Tayyip'in en yakın dostu olan, hani Sayın Silvio, come here dediği. He, işte o. 38. ayrımın sonu, sayfa 496.